Ayrım 28.
Sayfa 234. Ah, keşke o anda cesaret edip ortaya çıksaydım, var gücümle haykırsaydım. Ah Lucinda, Lucinda, ne yapacağına dikkat et, bana olan borcunu düşün. Sen benimsin, başkasının olamazsın. Haberin olsun, senin evet demenle benim hayatımın noktalanması aynı anda olup bitecektir. Ey hain Don Fernando, mutluluğumun hırsızı, hayatımın katili. Ne istiyorsun, niyetin nedir? İstediğin amaca bir Hristiyana yakışır şekilde ulaşamazsın, bunu unutma. Çünkü Lucinda benim karımdır, ben de onun kocası diye. Ah, ben ne aptalım. Şimdi burada, tehlikeden uzakta, yapmadığım şeyi yapmam gerektiğini söylüyorum. Değerli servetimin çalınmasına izin verdikten sonra hırsıza lanet okuyorum. Şimdi yakındığım şiddetle o sırada harekete geçseydim, intikamımı alabilirdim. Kısacası o sırada korkaklık, sersemlik ettiğime göre, şimdi utanç içinde, pişman ve deli olarak ölmem yerinde olur. Rahip Lucinda'nın cevabını bekliyordu. Lucinda cevap vermekte epey gecikti. Ben onun kendini kanıtlamak için hançerini çıkarmasını ya da benim lehime bir gerçeği veya itirazı haykırmasını beklerken, baygın, kısık bir sesle "Evet, kabul ediyorum" dediğini duydum. Don Fernando da aynı cevabı verip yüzüğü takınca ikisi çözülmez bir bağla birleşmiş oldular. Damat karısını kucaklamak üzere yaklaştığında, Lucinda elini kalbinin üzerine koyup annesinin kollarında bayıldı kaldı. Geriye anlatılacak tek şey kalıyor. O da duyduğum evette, umutlarımın boşa çıkarılışını, Lucinda'nın sözlerinin, vaatlerinin yalan olduğunu, o anda kaybettiğim şeyi hiçbir zaman geri alamayacağımı gördüğümde ne hale geldiğim. Çaresiz kaldım. Sanki Tanrı beni tamamen terk etmiş, beni yaşatan toprağa düşman kılmıştı. İç çekişlerim için havayı, gözlerimi yaşlandıracak suyu bile esirgiyordu benden. Sadece ateş arttı, her şey öfke ve kıskançlıkla alev almış gibiydi. Lucinda'nın bayılması herkesi telaşa düşürdü. Annesi hava alabilsin diye göğsünü çözdüğünde ortaya katlanmış bir kağıt çıktı. Don Fernando hemen kağıdı alıp avizelerden birinin ışığında okumaya koyuldu. Bitirince bir sandalyeye çöktü ve düşüncelere dalmış bir adam gibi yüzünü eline dayayıp oturdu. Karısının ayılması için gösterilen çabalara katılmadı. Bütün ev telaşa boğulduğundan ben görülsem de görülmesem de olduğum yerden çıkmayı göze aldım. Görürlerse karar vermiştim, öyle bir çılgınlık yapacaktım ki sahtekar Don Fernando'nun bana verdiği cezanın ve hatta baygın hainin dönekliğinin içimde haklı olarak yarattığı öfkeyi herkes anlayacaktı. Ama talihim beni daha büyük dertlere layık görmüş olacak ki, daha büyük bir dert olabilirse, şimdi olmayan aklımın o anda fazlasıyla hakim olmasını emretti. Böylece o anda beni akıllarından bile geçirmeyen can düşmanlarımdan kolayca intikam alabilecekken, bunu yapmayıp intikamı kendimden almak, onların hak ettiği cezayı kendime vermek istedim. Belki de onları hemen öldürsem, kendime uyguladığım ceza kadar ağır bir ceza olmazdı. Çünkü ani gelen ölümün acısı kısa sürer. Oysa işkencelerle geciktirilen ölüm, hayata son vermeden öldürür. Neyse, o evden çıkıp katırı bırakmış olduğum eve gittim. Katırı eğerlettim ve adamla vedalaşmadan, tıpkı Lut peygamber gibi dönüp arkama bakmaya cesaret edemeyerek şehirden ayrıldım. Kırlarda tek başıma kalınca akşam karanlığı beni sarıp yakınmaya davet ettiğinde, işitilme, tanınma korkusu, kaygısı duymadan haykıra haykıra Lucinda'ya ve Don Fernando'ya lanetler yağdırdım. Sanki bu şekilde bana yaptıkları kötülüğün intikamını alabilecekmişim gibi. Lucinda'ya zalim, nankör, riyakar, hain, özellikle de açgözlü diyordum. Çünkü düşmanımın zenginliği aşkını köreltmiş, onu benden alıp talihin daha cömert davrandığı bir başkasına vermişti. Bu lanetlerin, sitemlerin en şiddetli anında onu affediveriyordum. Onun gibi ailesine itaat etmeye alışık, kapalı yetiştirilmiş bir genç kızın ailesinin isteğine razı olması şaşılacak bir şey değil diyordum. Koca olarak öyle soylu, öyle zengin ve öyle kibar bir adam teklif ediyorlardı ki kabul etmese ya deli olduğunu düşünülecekti ya da başkasını sevdiği. Bu da onun iffetli şöhretini lekeleyecek bir şeydi. Sonra tekrar diyordum ki kendi kendime, koca olarak beni seçtiğini söylese o kadar kötü bir seçim yapmamış olduğunu görüp affederlerdi. Çünkü Don Fernando'nun teklifinden önce kendileri de kızlarına koca olarak benden iyisini isteyemezlerdi. İsteklerinde ölçülü oldukları sürece. Evlilik bağını zorla kabul etmeden önce pekala benimle evlenmeye söz verdiğini söyleyebilir, ben o zaman ortaya çıkıp istediği her şeyi doğrulardım diye düşünüyordum. Sonunda aşkının ve aklının kıtlığıyla hırsının ve büyüklük arzusunun fazlalığının ona verdiği sözleri unutturduğuna, beni bu vaatlerle kandırdığına, umutlarımı, dürüst arzularımı boş yere beslediğine karar verdim. Böyle haykırarak ve bu huzursuzlukla gecenin geri kalan bölümünde yoluma devam ettim. Şafakla birlikte bu dağlardaki geçitlerden birine vardım. 3 gün boyunca yolu patikası olmayan bu dağlarda dolaştım. Sonunda dağın ne tarafına düştüğünü bilmediğim bir çayırlığa geldim. Orada çobanlara bu dağların en geçit vermez yeri neresidir diye sordum. Burayı söylediler. Derhal buraya doğru geldim. Niyetim burada hayatıma son vermekti. Gelirken katırım yorgunluktan ve açlıktan düşüp öldü. Aslında daha çok benim gibi lüzumsuz bir yükten kurtulmak için gibi geliyor bana. Ben yaya kaldım. Tabiata yenik düşmüştüm. Açlıktan ölüyordum. Yardım edecek kimse yoktu. Aramayı düşünmedim bile. O halde ne kadar süre yere uzanmış kaldığımı bilmiyorum. Kalktığımda aç değildim. Yanımda keçi çobanları vardı. İhtiyaçlarımı herhalde onlar karşılamıştı. Beni nasıl bulduklarını anlattılar. Öyle abuk sabuk konuşuyor, saçmalıyormuşum ki aklımı kaybettiğim açıkça belli oluyormuş. O zamandan beri de aklımın sağlam olmadığını hissediyorum. O kadar cılız, zayıf ki binlerce çılgınlık yapıyorum. Giysilerimi yırtıp bu ıssız dağlarda haykırıyor, talihime lanetler yağdırıyor, sevgili düşmanımın adını boş yere tekrarlıyorum. Böyle anlarda haykırarak ölmekten başka şey düşünmüyor, istemiyorum. Kendime geldiğimde öyle yorgun ve halsiz oluyorum ki yerimden zor kıpırdıyorum. Genellikle uyuduğum yer bu sefil vücudumu barındırabilen bir mantar meşesi uyuğu. Bu dağlardaki çobanlar bana acıyıp besliyorlar beni. Geçebileceğim yollara, kayalara bulurum diye yemek bırakıyorlar. Böylece o sırada aklım başımda olmasa bile tabii ihtiyacımla besini tanıyorum ve içimde ona karşı iştah ve yeme isteği uyanıyor. Bazen de çobanlar beni aklım başımda bulduklarında diyorlar ki köyden ağıla giden çobanların yoluna çıkıp kendileri isteyerek verseler bile yanlarındaki yiyecekleri zorla alıyormuşum. İşte sefil hayatımı böyle sürdürüyorum. Tanrı hayatıma son verinceye veya Lucinda'nın güzelliği ile ihanetini, Don Fernando'nun kötülüğünü hatırlamayayım diye hafızamı durduruncaya kadar. Eğer canımı almadan bunu yaparsa düşüncelerimi daha iyi bir yöne çevireceğim. Aksi takdirde sonsuz merhametini ruhumdan esirgememesi için dua etmekten başka yapılacak bir şey yok. Çünkü ben bedenimi kendi isteğimle getirdiğim bu dağlardan kurtarmak için kendimde yeterli gücü ve cesareti bulamıyorum. İşte beyler, kara bahtımın acı hikayesi. Söyleyin, bende gördüğünüz duygulardan daha azıyla anlatılabilir mi bu öykü? Mantığınızın size benim için göstereceği çareleri sayıp beni ikna etme, nasihat etme zahmetine de katlanmayın. Çünkü ilacı almak istemeyen hastaya, ünlü bir doktorun yazdığı reçetenin ne kadar faydası olursa bana da o kadar faydası olur. Lucinda'sız sağlığı istemiyorum ben. Madem o benimken, benim olması gerekirken başkasının olmayı tercih etti, ben de talihli olabilecekken bahtsız olmayı tercih ediyorum. O dönekliği ile benim mahvımı sabitleştirmek istedi. Ben mahvolmaya çalışarak onun arzusunu yerine getirmek isteyeceğim. Diğer bahtsızların fazlasıyla sahip oldukları şeyden bir tek benim mahrum oluşum, gelecek kuşaklara örnek olacak. Onlar için teselli bulmanın imkansızlığı teselliyken, benim için daha büyük kederlerin ve dertlerin kaynağıdır. Çünkü ölümle bile sona ermeyeceklerini düşünüyorum. Cardenio böylece uzun konuşmasını, talihsiz aşk hikayesini noktaladı. Tam rahip birkaç teselli sözü etmeye hazırlanırken, kulağına gelen bir ses onu durdurdu. Acıklı sesin söyledikleri bu hikayenin dördüncü kısmında anlatılacaktır. Bilgili ve ölçülü tarihçi Seyyid Hamid Badincani üçüncü kısma bu noktada son vermiştir. La Mancha'lı yaratıcı asılzade Don Quixote'nin dördüncü kısmı. 28. bölüm. Rahiple berberin aynı dağlarda başından geçen yeni ve hoş serüvene dair. Yiğitler yiğidi şövalye, La Mancha'lı Don Quixote'nin dünyaya geldiği çağ, ne mutlu ve talihli bir çağmış ki, onun artık kaybolup gitmiş, neredeyse ölmüş olan gezgin şövalyelik tarikatını canlandırmak, geri getirmek konusundaki şerefli kararlılığı sayesinde, şimdi neşeli eğlencelerin ihtiyacı içinde olduğumuz bu çağda, yalnız gerçek öyküsünün değil, içindeki tek tek öykülerin ve olayların da tadına varıyoruz. Onlar da bir bakıma öykünün kendisi kadar hoş, ince ve gerçek. Öykü düzenli akışına devam ediyor ve tam rahip Cardenio'yu teselliye hazırlanırken, kulağına gelen ve konuşmasını engelleyen acıklı sesin şöyle dediğini anlatıyor. Ah Tanrım! Hiç istemediğim halde taşıdığım bu bedenin ağır yüküne gizli mezar vazifesi görebilecek bir yer mi buldum yoksa? Bu dağların vaat ettiği yalnızlık yalan değilse buldum evet. Bu kayalar ve çalılar tam benim istediğim bahtsız yoldaşlarım olacaklar. Çünkü yakınmalarımla Tanrı'ya derdimi anlatmama izin verecekler. Herhangi bir insandan daha çok hoşuma gidecek onların varlığı, çünkü yeryüzünde şüphelerime teselli verebilecek, yakınmalarımı hafifletebilecek, dertlerime çare bulabilecek insan yok. Rahip ve yanındakiler bütün bu sözleri duydular. Ses çok yakından geliyor diye düşündüklerinden, gerçekten de öyleydi, sahibini bulmak üzere ayağa kalktılar. Daha 20 adım atmamışlardı ki, İri bir kayanın ardında bir diş budak ağacının altına oturmuş, çiftçi kıyafeti giymiş bir delikanlı gördüler. Orada akan bir derede ayaklarını yıkadığından başını eğmişti, henüz yüzünü göremiyorlardı. O kadar sessizce yaklaştılar ki delikanlı onları duymadı. Zaten bütün dikkatini derenin taşlarına ikizmiş gibi yakışan, iki beyaz kristal parçasına benzeyen ayaklarını yıkamaya vermişti. Bu ayakların beyazlığı ve güzelliği onları oldukları yerde durdurdu. Sahibinin kıyafetinin işaret ettiği gibi toprağa basmak, saban ve öküz peşinde koşmak için yaratılmamışlardı sanki. Delikanlının kendilerini işitmediğini görünce önden yürüyen rahip diğer ikisine saklanmaları, kayaların arkasına çökmeleri için işaret etti. Hepsi gizlenip dikkatle delikanlıyı seyretmeye koyuldular. Delikanlının üstünde boz, iki yanı yırtmaçlı, vücuduna yapışık bir ceket, belinde beyaz bir kuşak vardı. Yine boz renkte tozluk ve boz yünlü kumaştan dizine kadar inen bir pantolon giymişti, başında da boz bir bere vardı. Tozluklarını sıvamıştı, bacakları tıpkı beyaz kaymak taşından yapılmış gibiydi. Güzel ayaklarını yıkadıktan sonra beresinin altından çıkardığı bir mendille kuruladı. Mendili alırken başını kaldırdı, yüzü göründü. Onu seyredenler öyle eşsiz bir güzellikle karşılaştılar ki, Cardenio alçak sesle rahibe şöyle dedi. Bu Lucinda olmadığına göre insan değil ilahi bir yaratık. Delikanlı beresine çıkarıp, başını iki yana sallayınca dağılıp dökülen saçları, güneşi kıskandıracak güzellikteydi. Böylece çiftçi zannettikleri kişinin bir kadın olduğunu anladılar. Berberin de, rahibin de, hatta Lucinda'yı görmemiş, tanımamış olsa Cardenio'nun da o güne kadar gördüğü en zarif, en güzel kadındı. Nitekim Cardenio daha sonra ancak Lucinda'nın güzelliğinin bu güzellikle yarışabileceğini kabul etti. Uzun sarı saçları yalnız sırtını değil her yanını örtüyordu. Ayakları haricinde vücudunun hiçbir yeri görünmüyordu. Öyle uzun ve gürdüler. Bu arada tarak yerine ellerini kullanarak saçlarını taramaya başladı. Ayakları suda kristal parçalarını andırıyorduysa, elleri saçlarında sıkıştırılmış kar parçalarını andırıyordu. Bütün bunlar kendisini seyreden üç kişiyi daha büyük bir şaşkınlığa ve kim olduğu konusunda daha büyük bir meraka düşürüyordu. Bu yüzden kendilerini göstermeye karar verdiler. Ayağa kalkmak üzere hareket ettiklerinde, güzel kız başını kaldırıp iki eliyle gözünün önündeki saçları aralayarak gürültüyü çıkaranlara baktı. Görür görmez de ayağa fırlayıp ayakkabılarını giymeden, saçlarını toplamadan yanındaki giysiye benzer çıkını kaptı ve telaşla ürkerek kaçmak istedi. Ama daha 5-6 adım atmıştı ki narin ayakları taşların sertliğine dayanamadı yere düştü. Bunu görünce üçü birden ortaya çıktılar. Önce rahip konuştu. Her kimseniz hanımefendi durun. Bizim tek amacımız size yardımcı olmak. Böyle telaşla kaçmanıza hiç gerek yok. Çünkü ne ayaklarınız dayanabilir buna ne de biz izin veririz. Kız bütün bunlara hiç cevap vermeden, şaşkın, ne yapacağını bilemeden duruyordu. Yanına geldiler, rahip kızın elini tutarak dedi ki, ''Hanımefendi, kıyafetinizin gizlediği şeyi saçlarınız ortaya çıkardı. Güzelliğinize böyle yakışık almayan bir kılığa sokup sizi bu ıssız yerlere getiren sebeplerin geçici şeyler olmadığı açık. Burada bize rastladığınız için talihli sayılırsınız.'' Dertlerinize çare bulamasak da hiç değilse nasihat verebiliriz. Çünkü can çıkmadıkça hiçbir dert iyi niyetle verilecek öğüdü bile dinlememeyi gerektirecek kadar ıstırap veremez. O kadar aşırı olamaz. Kısacası hanımefendi ya da beyefendi siz nasıl istiyorsanız, bizi görünce kapıldığınız telaştan kurtulup bize bahtsızlığınızı ya da talihinizi anlatın. Bizler hepimiz ve her birimiz derdinizi sizinle paylaşacağız. Rahip bu sözleri söylerken kılık değiştirmiş olan genç kız büyülenmiş gibi onları seyrediyor, ne ağzını açıyor ne tek kelime ediyordu. Birdenbire hiç görmediği tuhaf bir şey görmüş köylüler gibiydi. Ancak rahip aynı tarzda sözler söylemeye devam edince derin derin iç geçirerek sessizliğini bozdu ve dedi ki, ''Madem ki bu dağların ıssızlığı gizlenmem için yeterli olmadı, saçlarımı dağıtıp salmam, dilimin yalan söylemesine izin vermedi, tekrar rol yapmam nafile olur. Bana inansanız da başka şeyden ziyade kibarlığınızdan inanırsınız. Bu durumda beyler, bana yaptığınız teklife teşekkür ediyor, benden rica ettiğiniz her şeyi yerine getirmek mecburiyetini hissediyorum.'' Her ne kadar dertlerimi anlatmakla size merhametin yanı sıra üzüntü de vereceğimden korksam da, çünkü dertlerimi ne giderecek çare bulunabilir ne de hafifletecek teselli. Ama bütün bunlara rağmen benim kadın olduğumu anlamış ve bir genç kız olarak tek başıma bu kıyafetle görmüş olduğunuza göre, bunların hepsi ve ayrı ayrı her biri herhangi birinin namusunu zedeleyeceğinden, nezdinizde şerefimi sarsmamak için mümkün olsa söylememeyi tercih edeceğim şeyi size anlatmam gerekecek. Bu eşsiz güzellikteki kadın bütün bu sözleri bir çırpıda öyle akıcı bir konuşmayla, öyle tatlı bir ses tonuyla söyledi ki dinleyenler güzelliği kadar aklına da hayran oldular. Verdiği sözü tutsun diye tekrar tekliflerde bulunup yalvardılar. O da kendisini daha fazla naza çekmeden tevazuyla ayakkabılarını giyip saçlarını topladıktan sonra bir taşın üzerine oturdu ve gözlerine dolan yaşları tutmaya çalışarak çevresinde halka olmuş üç kişiye sakin, duru bir sesle hayat hikayesini anlatmaya başladı. Burada Endülüs'te bir Düke adını vermiş bir köy vardır. Dük İspanya'da Grande denilen asılzadelerdendir. İki oğlu vardır. Büyüğü babasının servetinin ve görünüşe bakılırsa iyi huylarının mirasçısıdır. Küçüğünün ise Velido'nun ihanetleri ve Ganelo'nun yalanları haricinde neyin mirasçısı olduğunu bilemiyorum. Benim ailem bu senyörün vasalıdır, soylu değildir ama o kadar zengindir ki mevkii servetine denk olsa ne ailem daha başka bir şey isterdi ne de ben bu bahtsızlığa düşerdim. Belki de benim talihsizliğim ailemin soylu doğmamış olmasından kaynaklanıyor. Doğrusu şu ki servetlerinden utanacak kadar soysuz da değiller. Bana bahtsızlığımın soylu olmayışlarından kaynaklandığını düşündürtmeyecek kadar soylu da değiller. Kısacası ailem çiftçidir, sade insanlardır. Şerefsiz bir ırkın kanı kanımıza karışmamıştır. Eski Hristiyanızdır. Ama ailem o kadar zengindir ki, serveti ve ihtişamlı yaşayışı yavaş yavaş kendisine asılzade, hatta şövalye şanı kazandırmaktadır. Yine de onların en çok değer verdikleri servet ve soyluluk benim gibi bir kızları olmasıydı. Mirasçıları olacak, sevecekleri başka çocukları da olmadığından ben dünyanın en çok şımartılan kızıydım. Benim gözümün içine bakarlardı. Ben yaşlılıklarının güvencesi, sınır tanımayan sevgilerinin tek merkeziydim. Benim sevgim de onlarınkinden bir gıdım aşağı kalmazdı. Kalplerinin sahibi olduğum gibi varlıklarının da sahibi bendim. Hizmetkarları ben işe alır, ben işten atardım. Her ekilenin, her biçilenin hesabı benim elimden geçerdi. Yağ değirmenleri, şarap presleri, küçük baş ve büyük baş hayvanların hesabı, kovanların hesabı. Kısacası babam kadar zengin bir çiftçinin sahip olabileceği, olduğu her şeyin hesabını ben tutardım. Kahya da bendim, efendi de. Ben bütün bunları öyle isteyerek yapardım, onlar da öyle memnun kalırlardı ki ne kadar anlatsam azdır. Günün boş kalan zamanlarında ustabaşı, başçoban ve diğer gündelikçilerle gereğince ilgilendikten sonra genç kızlara yakışan ve gerekli olan şeyleri yapardım. Dikiş, nakış, sık sık da iplik eğirmek gibi. Biraz eğlenmek isteyip bu işlerden birini bıraktığımda da ya dini bir kitap okur ya da harp çalardım. Çünkü tecrübelerim bana müziğin dağınık ruhları toparladığını, ruhun sıkıntılarını hafiflettiğini göstermişti. İşte aile evindeki hayatım buydu. Onu böyle ayrıntılı anlatmamın sebebi, gösteriş ya da zengin olduğumu anlatma merakı değil, o iyi durumdan bu içinde bulunduğum mutsuzluğa gelişimde hiç suçum olmadığını göstermektir. Dediğim gibi hayatımı bu işlerle ve manastır hayatına benzer bir kapalılık içinde geçiriyordum. Evdeki hizmetkarlar dışında beni kimsenin görmediğini sanıyordum. Çünkü kiliseye gittiğim günler sabah çok erken saatte yanımda annem ve hizmetkarlarla gider, öğle kapanır saklanırdım ki gözlerim ayağımı bastığım yerden başka bir şey görmezdi. Bütün bunlara rağmen aşkın gözleri, daha doğrusu vaşak gözünden bile keskin olan aylaklığın gözleri, Don Fernando'nun yani Dük'ün küçük oğlunun gayretiyle beni görmüş. Hikayeyi anlatan kız, Don Fernando'nun adını söylediği an, Cardenio'nun yüzünün rengi değişti, terlemeye başladı. Öyle telaşlandı ki, bunu gören rahiple berber, zaman zaman etkisine girdiğini söylediği delilik buhranının geldiğini sandılar. Ama Cardenio terleyip kıpırtısız durmaktan başka bir şey yapmadı. Gözlerini kızdan hiç ayırmıyor, kim olduğunu düşünüyordu. Kız ise Cardenio'daki değişikliğin farkına varmayarak hikayesine devam etti. Görür görmez de kendisinin sonradan söylediğine göre aşkımın kölesi olmuş. Bunu sonraki davranışlarıyla kanıtladı. Ama bitmeyen dertlerimin öyküsünü çabuk bitirmek için Don Fernando'nun aşkını bana kanıtlamak amacıyla yaptıklarını anlatmadan geçmek istiyorum. Evimdeki herkese rüşvet verdi. Akrabalarıma bağışlarda, vaatlerde bulundu. Sokağımızda her gün bayram, her gün kutlama vardı. Geceleri çalgıcılar kimseyi uyutmuyordu. Nasıl olduğunu ben anlayamadan elime geçen mektupların sonu gelmiyordu. Sevgi sözleriyle, tekliflerle doluydular. Vaatlerin, yeminlerin sayısı kelimelerinkinden fazlaydı. Bütün bunlar beni yumuşatmadığı gibi, sanki can düşmanımmışçasına sertleştiriyordu. Beni razı etmek için yaptığı her şeyi sanki aksine bir amaçla yapıyor gibiydi. Don Fernando'nun iltifatlarından hoşlanmadığım, ilgisini fazla bulduğum için değil. Bu kadar büyük bir asilzadenin beni böyle sevip takdir etmesi, açıklayamadığım bir memnuniyet veriyor, mektuplarında beni met etmesi beni rahatsız etmiyordu. Çünkü bana kalırsa biz kadınlar, çirkin de olsak, bize güzel denmesinden daima hoşlanırız. Ama namusum ve ailemin sürekli nasihatleri bütün bunların karşısındaydı. Don Fernando aşkını herkesin bilmesine aldırış etmediğinden ailem durumdan açıkça haberdardı. Annemle babam şan ve şereflerini tamamen benim faziletime ve iffetime teslim ettiklerini söylüyorlar. Don Fernando ile benim aramdaki eşitsizliğe dikkatimi çekiyorlardı. Bunu düşünürsem kendisi aksini iddia etse de niyetlerinin benim iyiliğime değil kendi hazzına yönelik olduğunu anlayacağımı söylüyorlardı. Yersiz isteğinden vazgeçmesi için ben bir engel koymak istiyorsam beni istediğim biriyle hemen evlendirmeye razıydılar. Bu bizim köyün ya da civar köylerin en belli başlı kişilerinden biri olabilirdi. Çünkü ailemin serveti ve benim şöhretim buna el veriyordu. Bu vaatler ve söylediklerinin doğruluğu benim de kararlılığımı güçlendiriyordu. Don Fernando'ya çok küçük de olsa isteğine ulaşabileceği umudunu verebilecek tek cevap vermedim hiçbir zaman. Onun herhalde küçümseme gibi gördüğü bu direncim şehvetini daha da kamçılamış olmalı. Bana gösterdiği ilgiye bu ismi vermek istiyorum. Çünkü yakışık alır bir ilgi olsa şu anda siz bunu öğrenmiş olmazdınız. Size söylememe fırsat olmazdı. Sonuçta Don Fernando bana sahip olma umudundan vazgeçsin diye ya da hiç değilse beni koruyacak biri olsun diye ailemin beni evlendireceğini öğrendi. Bu haber veya şüphe de şimdi işiteceğiniz şeyi yapmasına sebep oldu. Dipnot. Buradan 2 numaralı dipnota kadar olan bölüm 1624'te Portekiz Engizisyonu'nun sansürüne uğradı. Bir gece odamda bana hizmet eden bir nedimemle yalnızdım. Dikkatsizlik yüzünden namusum tehlikeye girmesin diye korkumdan kapıları sıkıca kapamıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, düşünemiyorum. Bu kadar kapanmaya ve tedbire rağmen o sessizliğin, yalnızlığın ortasında birden karşımda buluverdim kendisini. Onu görünce öyle altüst oldum ki gözlerim bulandı, dilim tutuldu. Öyle ki bağıracak güç bulamadım kendimde. Zaten bulsaydım da o izin vermeyecekti. Çünkü derhal yanıma gelip beni kollarına aldı. Ben dediğim gibi o kadar altüst olmuştum ki kendimi savunamadım. Ve bana öyle sözler söylemeye başladı ki, yalanın nasıl bu kadar becerikli olabildiğini, kelimeleri nasıl bu kadar gerçekmiş hissi verecek şekilde bir araya getirdiğini aklım almıyor. Namussuz, gözyaşlarıyla, hıçkırıklarla sözlerini doğruluyordu. Ailemin yanında yapayalnız, bu konularda tecrübesiz yetişmiş zavallı ben, nasıl oldu bilmem, bütün bu sahtekarlıkları hakikat zannetmeye başladım. Yine de gözyaşları ve hıçkırıkları bende ancak namuslu bir merhamet uyandırdı. Böylece ilk andaki korkum geçince, kaybettiğim cesaretimi bir ölçüde toparlayıp, kendimden beklediğimden daha fazla bir yüreklilikle dedim ki, "Saygıdeğer efendim, senin kollarında değil de vahşi bir aslanın pençeleri arasında olsaydım ve kurtulmam namusumu zedeleyecek bir hareket veya sözle mümkün olsaydı, olmuş olanı olmamış kılmak ne kadar mümkünse, o hareketi yapmam, o sözü söylemem de o kadar mümkün olurdu. Senin benim bedenimi kollarınla kavradığın gibi, ben de kalbimi temiz hislerle bağladım. Beni zorlamaya niyetliysen, senin hislerinden ne kadar farklı olduklarını kendin de göreceksin. Ben senin vasalınım ama kölen değilim. Senin asaletin, benim mütevazi soyumun şerefini lekeleme, aşağılama yetkisini sana vermiyor, vermemeli. Bir köylü, bir çiftçi olmama rağmen, kendime bir senyör, bir soylu olan sen kadar değer biçiyorum. Benim karşımda senin gücünün etkisi, servetinin değeri olamaz. Sözlerin beni kandıramaz, gözyaşların, iç çekişlerin beni yumuşatamaz. Ailemin bana koca olarak seçeceği kişi de, bütün bu saydıklarımdan birini görsem, sevgimle sevgisine karşılık verirdim, iradem onun iradesinden çıkmazdı. Namusumu koruyabildiğim sürece, hoşuma gitmese de, senin şimdi zorla almak istediğini o zaman kendi isteğimle verirdim. Bütün bunları şunun için söyledim. Benim meşru kocam olmayan kişinin, benden herhangi bir şey elde etmesi düşünülemez. Bunun üzerine hain asilzade dedi ki, güzeller güzeli Dorothea, karşınızda gördüğünüz bahtsızın adı bu. Eğer tek düşündüğün buysa işte sana evlilik sözü veriyorum. Her şeyi gören Tanrı ve şu Meryem Ana tasviri şahidim olsun. Cardenio kızın adının Dorothea olduğunu duyunca yine telaşlandı ve ilk andaki düşüncesi doğrulandı. Ama hikayeyi bölmeyip kendisinin önceden bildiği olayın nasıl sonuçlanacağını öğrenmek istediğinden sadece şunları söyledi. Hanımefendi, demek adın Dorothea. Ben aynı isimde bir başkasından söz edildiğini duymuştum. Onun da bahtsızlığı seninkiyle yarışabilir. Sen devam et, sırası gelince sana öyle şeyler anlatacağım ki üzüleceğin kadar şaşırabilirsin de. Dorothea, Cardenio'nun sözlerine kulak verdi. Garip, paramparça kıyafetine baktı ve eğer kendisiyle ilgili bir şey biliyorsa hemen söylemesini rica etti. Talihi bir tek iyi şeyi elinden almamıştı, o da başına gelebilecek her felakete katlanabilme cesaretiydi. Çünkü zaten içinde bulunduğu durumu bir nebze olsun kötüleştirebilecek bir felaket yoktu onun gözünde. Hanımefendi dedi Cardenio, düşündüğüm şey doğru olsa bir an bile geçirmeden aklımdan geçeni söylerdim. Ama henüz fırsat kaçırılmış değil, bilmenin de sana bir yararı olmaz. Her neyse dedi Dorothea, ben hikayeme devam edeyim. Don Fernando sonra odada bulunan tasviri alıp evliliğimize şahit gösterdi. Çok etkileyici sözlerle, olağanüstü yeminlerle kocam olacağına söz verdi. Ben daha o sözlerini tamamlamadan önce dikkatli olmasını, bir köylüyle kendi vasalıyla evlendiğini öğrendiğinde babasının ne kadar öfkeleneceğini düşünmesini söyledim. Güzelliğimin kendisini kör etmesine izin vermemesini, çünkü hatasına mazeret olamayacağını, beni seviyorsa, bana iyilik etmek istiyorsa, beni soyumun gerektirdiği, bana eşit bir kısmete terk etmesini, bu kadar eşitsiz evliliklerin asla başladığı şekilde mutlu devam etmediğini söyledim. Size anlattıklarımın hepsini, daha başka, hatırlamadığım birçok şey söyledim. Ama hiçbiri onu niyetinden vazgeçiremedi. Tıpkı para ödemeyi düşünmeyen alıcının pazarlıktan çekinmediği gibi. Ben bu arada kendi kendimle tartışıyor, şöyle diyordum içimden. Evlilik yoluyla mütevazi bir mevkiden soyluluğa yükselen ilk kadın ben olmayacağım. Don Fernando da güzelliğin, daha büyük ihtimalle körü körüne aşkın, asaletine denk olmayan bir eş seçmeye sevk ettiği ilk erkek değil. Eski köye yeni adet getirmediğime göre, talihin bana sunduğu bu şerefi kabul etmem doğru olur. Her ne kadar bana gösterdiği sevgi, arzusunu tatmin edinceye kadar sürse de, Tanrı nezdinde onun karısı olacağım. Eğer onu aşağılayacak olursam, kovmaya kalkarsam, görüyorum ki zora başvuracak, benim de şerefim lekelenecek. Hiç suçum olmadığı halde bu duruma düştüğümü bilmeyen birinin gözünde mazeretim olmayacak. Ailemi ve başkalarını bu adamın odama benim iznim olmadan girdiğine inandırmaya hangi sözler yeter ki? Bütün bu soruları ve cevapları bir anda kafamdan geçirdim. Ayrıca Don Fernando'nun yeminleri, gösterdiği şahitler, döktüğü gözyaşları, bunca gerçek sevgi gösterisiyle birlikte benimki gibi serbest ve masum bir yüreği bile kazanabilecek inceliği ve iltifatları sonunda üzerimde etkili olmaya başladı ve mahvum olacağını düşünemediğim şeye beni sevk etti. Tanrı'nın şahitliğine yeryüzünde bir şahit eklemek için Nedime'mi çağırdım. Don Fernando yeminlerini tekrarladı, teyit etti. İlk gösterdiği şahitlere yeni azizler ekledi. Sözünü yerine getirmezse diye kendine bin türlü lanet yağdırdı. Tekrar gözleri doldu, iç çekişleri arttı. Zaten hiç gevşetmediği kollarıyla beni daha da sıkı sarmaladı ve böylece Nedimem odadan çıktığında benim genç kızlığım sona erdi, onun da hainliği ve alçaklığı tamamlandı. Felaketimin gecesi sona ermişti. Sabah olmak üzereydi. Ama sanıyorum Don Fernando daha da çabuk sabah olmasını isterdi. Çünkü şehvetin tatmin olmasıyla birlikte en büyük haz tatminin bulunduğu yerden ayrılmaktır. Şunun için söylüyorum. Don Fernando benden aceleyle ayrıldı. Nedimem sayesinde, onu içeri getiren de Nedimem'di, şafak sökmeden kendini sokağa attı. Benimle vedalaşırken geldiğindeki kadar şevkle olmasa da sözüne güvenmemi, yeminlerinin kesin ve doğru olduğunu söyledi. Sözlerini teyit etmek için de parmağından kıymetli bir yüzük çıkarıp benim parmağıma taktı. Sonuçta o gitti, ben kaldım. Hüzünlü mü, sevinçli mi bilmem. Şunu biliyorum ki bu olay aklımı karıştırdı. Düşüncelere daldım, neredeyse kendimden geçtim. Don Fernando'yu odama almakla bana ihanet ettiği için Nedime'mi azarlamaya yanaşmadım ya da unuttum. Çünkü başıma gelen şeyin iyi mi kötü mü olduğuna hala karar veremiyordum. Don Fernando giderken kendisine, artık onun olduğuma göre, o bunu açıklamaya karar verinceye kadar başka gecelerde de beni aynı şekilde görebileceğini söyledim. Ertesi gece haricinde bir daha da gelmedi. Bir aydan uzun bir süre boyunca kendisini sokakta veya kilisede de göremedim. Şehirde olduğunu ve çoğu gün çok sevdiği bir uğraş olan ava çıktığını öğrendiğim halde onu boş yere bekledim. Dipnot, bir numaralı dipnotta başlayan sansürlü bölümün sonu. O günlerin, saatlerin benim için ne kadar uğursuz olduklarını çok iyi biliyorum. O günlerde Don Fernando'nun yeminlerinden şüphe etmeye, hatta inanmamaya başladım. Nedimem cüreti yüzünden daha önce işitmediği azarı yine o sırada işitti. Şunu da biliyorum ki, annemle babam niye mutsuz olduğumu sormasınlar, beni yalan uydurmak zorunda bırakmasınlar diye, gözyaşlarımı tutmak, yüzümdeki ifadeye hakim olmak mecburiyetindeydim. Ama bütün bunlar bir anda sona erdi. Öyle bir an geldi ki mantık tökezledi, şerefli sözler sona erdi, sabır tükendi ve gizli düşüncelerim açığa çıktı. Çünkü birkaç gün sonra Don Fernando'nun yakındaki bir şehirde, eşsiz güzellikte, soylu, ancak ceyizi sayesinde bu kadar soylu bir evliliği umabilecek kadar zengin olmayan bir ailenin kızıyla evlendiği, köyde konuşulmaya başladı. Kızın adının Lucinda olduğu söyleniyor, düğünde olan şaşırtıcı olaylar anlatılıyordu. Cardenio, Lucinda'nın adını duyunca omuzlarını büzdü, dudaklarını ısırdı, kaşları çatıldı ve birazdan gözlerinden iki çeşme gibi gözyaşları akmaya başladı. Ama Dorothea bu yüzden hikayesini kesmeyip devam etti. Bu elim haber kulağıma geldiğinde yüreğim buz keseceği yerde öfkeyle öyle bir tutuştu ki sokaklara çıkıp haykırmama, uğradığım ihaneti, kalleşliği herkese ilan etmeme ramak kaldı. Ama öfkem tasarladığım ve gerçekten de uyguladığım şeyi o gece yapacağımı düşünerek bir süreliğine dindi. Babamın hizmetkarı olan genç bir çobandan aldığım bu kıyafeti giydim. Ona başıma gelen felaketi anlatıp düşmanımın bulunduğu haberini aldığım şehre kadar benimle gelmesini rica ettim. O önce cüretimden dolayı beni azarladı, kararımı kınadı. Ama fikrimi değiştirmeyeceğimi anlayınca bana kendi sözleriyle dünyanın öbür ucuna kadar eşlik edeceğini söyledi. Hemen o anda bir yastık kılıfının içine ne olur ne olmaz diye bir kadın elbisesi, birkaç mücevher, biraz da para doldurdum. Gecenin sessizliğinde hain Nedime'me haber vermeden genç çobanın ve sayısız düşüncelerimin eşliğinde evimden çıkıp yürüyerek şehrin yolunu tuttum. Bir an önce varma isteğiyle uçarcasına gidiyordum. Artık olup bitmiş olanı engelleyemeyeceğime göre hiç değilse Don Fernando'ya vicdanının buna nasıl izin verdiğini soracaktım. Gideceğim yere 2,5 günde vardım. Şehre girdiğimde Lucinda'nın ailesinin evini sordum. İlk sorduğum kişi benim duymak istediğimden de fazlasını söyledi. Evi tarif etti, kızın düğününde olanların hepsini anlattı. Olanları bütün şehir biliyordu. İnsanlar bir araya gelip bunu konuşuyorlardı. Adamın anlattığına göre Don Fernando ile Lucinda evlendikleri gece, Lucinda evet deyip karısı olmayı kabul ettikten sonra düşüp bayılmış. Kocası hava alması için göğsünü çözdüğünde Lucinda'nın yazısıyla kaleme alınmış bir not bulmuş. Yazıda Lucinda Don Fernando'nun karısı olamayacağını çünkü Cardenio'nun karısı olduğunu açıklıyormuş. Bana bunları anlatan adamın dediğine göre Cardenio o şehrin ileri gelen soylu ailelerinden birine mensupmuş. Lucinda'nın Don Fernando'ya evet demesinin tek sebebi ailesine itaatsizlik etmemekmiş. Kısacası kağıtta öyle şeyler yazılıymış ki evlendikten sonra kendini öldürmeye niyeti olduğu anlaşılıyormuş. Canına niçin kıydığını açıklıyormuş. Bütün bunlar da giysisinin bilmem neresinde buldukları hançer tarafından doğrulanmış. Bunları gören Don Fernando, Lucinda'nın kendisini alaya aldığını, rezil ettiğini, aşağıladığını düşünerek kız ayılmadan üstüne atılmış ve üzerinde bulunan hançerle öldürmek istemiş. Kızın ailesi ve diğer hazır bulunanlar engellemese yapacakmış da. Bir de şunu anlattılar. Don Fernando hemen oradan ayrılmış. Lucinda kendisine ancak ertesi gün gelebilmiş. O zaman da ailesine gerçekten o dediğim Cardenio'nun karısı olduğunu söylemiş. Bir şey daha öğrendim. Cardenio düğünde hazır bulunmuş ve asla tahmin edemeyeceği halde Lucinda'nın evlendiğini görünce çaresizlik içinde şehirden ayrılmış. Gitmeden önce yazıp bıraktığı mektupta Lucinda'nın kendisine yaptığı haksızlığı anlatıyor, kimsenin onu görmeyeceği yerlere gittiğini söylüyormuş. Bunların hepsi bütün şehir tarafından biliniyor, herkes bunu konuşuyordu. Lucinda'nın aile evinden ve şehirden kaybolduğu öğrenilince her yerde aranmış bulunamamıştı, daha da çok konuşuldu. Annesiyle babası akıllarını kaybetmek üzereymişler, Lucinda'yı bulmak için ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Bunu öğrenince umutlarım ayaklandı. Don Fernando'yu evli bulmaktansa hiç bulmamanın daha iyi olduğunu düşündüm. Bütün kapıların henüz kapanmadığını düşünüyordum. Belki de diyordum, Tanrı ikinci evliliğini, birincisine karşı yükümlülüğünü anlasın diye engellemiştir. Hristiyan olduğunu hatırlasın, dünyevi değerlerden çok vicdanına karşı sorumlu olduğunu fark etsin diye. Bütün bunları zihnimden geçiriyor, kendi kendimi teselli etmeye çalışıyor, teselliyi bulamıyor, artık nefret ettiğim bu hayatı sürdürebilmek için uzak, boş, yalan umutlar besliyordum. Don Fernando'yu bulamayınca şehirde ne yapacağımı bilemez halde kalmıştım. Bir çığırtkanın beni bulana büyük mükafat verileceğini ilan ettiğini duydum. Yaşım ve üzerimdeki kıyafet de tarif ediliyordu. Ayrıca bana eşlik eden delikanlının beni ailemin evinden kaçırdığı dedikodusunu da duydum. İtibarımın ne kadar düştüğünü görmek bana çok dokundu. Oraya giderek itibarımı kaybetmem yetmiyordu, bir de kiminle gittiğim eklenmişti. Böyle düşük seviyeli, bana yakışmayacak biriyle. Çığırtkanı duyar duymaz bana verdiği sadakat sözünde kararsızlık göstermeye başlamış olan hizmetkarımla birlikte şehirden ayrıldım. Aynı gece bulunma korkusuyla geçit vermeyen bu dağlara sığındık. Ama her felaket yenisini davet eder. Her felaketin sonu daha büyük bir diğerinin başlangıcıdır derler. Bana da öyle oldu. O ana kadar sadık ve güvenilir olan hizmetkarım beni bu ıssızlığın ortasında görünce güzelliğimden çok kendi edepsizliğinin kışkırtmasıyla kendi gözünde bu yalnızlığın sunduğu fırsattan faydalanmak isteyip utanmadan, Tanrı'dan korkmadan, bana saygı duymadan bana kur yaptı. Utanmazca sözlerine benim kınayan, dürüst cevaplar verdiğimi görünce de önce faydası olur sandığı ricaları bir yana bırakıp zor kullanmaya başladı. Ama dürüstçe niyetleri daima gören ve kayıran adil Tanrı beni kayırdı ve bu azıcık kuvvetimle fazla uğraşmadan onu bir uçurumdan aşağı yuvarladım. Oracıkta bıraktım. Ölümü dirimi bilmiyorum.